Of be of, aman ya, bu astrologlar falan şey demişti, 20 Eylül tarihinde ya da işte o zamanlarda birkaç gün içinde dünya için böyle çok müthiş bir şey olacak falan demişlerdi. Ne oldu, o unutuldu gitti. İyi anlamda bir şey olacak demişlerdi bu arada, ama her şey daha da boka batıyor valla. Belki de iyi bir şeyler olmuştur ama bize söylemiyordu şerefsizler. Neyse, biz küçük hayatlarımızda kendimize böyle küçük mutluluklar yaratmaya devam edelim. Mesela Kafelak sonunda yeni bölüm kaydetti diye. Değil mi? Böyle minik mutluluklar. Ne yapalım, elimizde bu var. Bu mutlulukları ararken de "Heh, şimdi mutlu olacağım" deyip çok yanlış kararlar verebiliyoruz hayatlarımızda, yalnız farkında mısınız? Benim hayatımda çok oldu bu. Yani beni mutlu edecek deyip göte geldiğim çok oldu, evet. Mutlu etmediğini görünce bu kararlar zaten yanlışmış diyoruz ya zaten. Kimse gerçekten mutsuz olmak için yanlış kararlar vermiyor aslında. Böylece girişi çok uzatmadan konuya giriverdim. İşte bu bölümümüzün konusu da yanlış seçimler. Podcast'in sonunda bu yanlış seçim kavramını güzel bir yere bağlayacağım ama öncesinde mental olarak bir sizi hazırlamam lazım. Direkt olarak "Üstadım, aslında yanlış seçim diye bir şey yoktur, hepsi deneyimdir" dersem güzel bir siktir çekip kapatırsınız bölümü. Tabii ki yanlış seçimlerde, doğru seçimlerde hepsi birer deneyim. Hayatımız boyunca patates çuvalı gibi koltukta oturup miskinlik yapmak da bir deneyim. Bu sürecin içerisinden bile bir şeyler görerek çıkabiliriz aslında. Yani mesela bir patates çuvalı olmanın hiçbir işe yaramadığını görürüz. Yanlış seçim diye bir şey var bence bu arada. Hani yanlış seçim diye bir şey yoktur, bunlar deneyimdir üstadım, değil yani, bence var. Yani oldu, pozitif olacağız diye de yanlışımızı, aptallığımızı hiç edelim, piç edelim. Yanlış da oluyoruz, aptal da oluyoruz, kötü de oluyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekler. Önemli olan bunları kabullenmek. Benim yanlışım, benim aptallığım. Bunlardan pişman da olabilirim, ancak bu pişmanlığımın hayatımın geri kalanında beni yönetmesine izin veremem. Orada zaten yaşanmış, düşündüğümde içimi parça pinçik eden bir durum var. Evet, tamam, ama yaşanmış yani bu. Sizin de oluyordur böyle, geçmişte içinden geçtiğiniz bir olay veya durumu düşündüğünüzde beyniniz o olayı düşünmek istemez. İçiniz böyle sanki tüm organlarınıza balık kılçığı batırıyorlarmış gibi hissedersiniz. Biraz daha düşünürseniz sanki kusacaksınız gibi hissedersiniz. İçiniz daralır ve çoğu zaman devamında da panik atak hali gelir. Geçmişte yaşadıklarım yüzünden ben hiç panik atak geçirmedim. Panik atak haline bürünmeme sebep olan şey bambaşka bende. Kıyısından köşesinden yaşadım diyebilirim. Belki bir gün onu da konuşuruz. Ama şu an bundan bahsetmem size de yeni bir panik atak sahibi olma sebebi yaratabileceği için bundan bahsetmiyorum. Geçiyoruz, gerek yok. Biz konumuza devam edelim. İşte içiniz, beyniniz o kadar kötü haldedir ve o olayı, o durumu düşünürken İçiniz fena olur. Düşünmek istemezsiniz. Yani düşüncenizi durdurmak istersiniz ama şöyle bir gerçek var. Bu olay geçmişte kaldı artık. Şu an aslında size dokunamaz. Evet, etkileri devam ediyor olabilir ama siz zaten o olayın en zirve yaptığı zamanları yaşadığınız, içinden geçtiğiniz içindeydiniz. Öznesi sizdiniz ama geçti gitti. Buna rağmen sonradan düşünmeyi bile içinizin kaldıramaması çok garip bir durum değil mi? Bana çok acayip geliyor. Geçmişte yaşadığımız görece küçük ve büyük travmaların düşünce izleriyle yeniden canlanmasına psikolojide flashback deniyormuş. Aşinasınızdır zaten bu kelimeyi dizilerden, oradan buradan. Çok güzel ama İngilizce. Ya tanımlamaya gerek yok işte, yeniden canlanıyor olaylar, flashback, geçmişten görüntüler. O hisler yeniden ortaya çıkıyor. Çoğumuz acılardan kaçınma yolunu tercih ettiğimiz için bu olaylar aklımıza geldiğinde baş edemeyecekmiş hissine kapılabiliyoruz. Kendimizi kötü hissediyoruz. Acıyı sindirmek için zamana ihtiyacımız var. Belki de bu süreyi kendimize vermediğimiz için tekrar bu olaylar aklımıza geldiğinde kendimizi kötü hissediyoruz. Ve bence acıları atlatabilmek için hayatımıza uyarlayabileceğimiz, kendi hayatımıza uyan mantıklı sonuçlar çıkartmamız gerekiyor bu acılardan. Söylemesi kolay tabii ama uygulaması zor. Bu mantıklı sonuç kısmına geleceğiz. Sonra da şimdi yanlış seçim olarak neleri düşünüyoruz, söylüyoruz, bunlara bir gelelim. Romantik ilişkiler kısmına sonra değineceğim. Bunun dışındaki seçimler üzerinden gidelim. Mesela meslek seçimi. Çoğunuz benim elektrik mühendisi olduğumu ve şu an artık mühendislik değil hava jimnastiği dansı eğitmenliğine geçtiğimi biliyor. Çok çok uzun bir süre elektrik mühendisinin benim için yanlış bir seçim olduğunu düşündüm ben de. Ya ben çizmeyi seviyorum, yazmayı seviyorum, sanat sepeti seviyorum. Niye yani mühendislik seçmişim ki? Hep babamın zoruyla seçtim diye düşündüm uzunca bir süre. Hatta bu konuda babamı kırdığım da olmuştur gençliğimde. Senin yüzünden diye. Sonra lise zamanı uzakta yaşayan bir arkadaşımla mektuplaşmalarımızı bulmuştum. Lise zamanı bulmamıştım yani. Lise zamanı mektuplaştım. Arkadaşımla olan mektuplarımızı böyle yaşım ilerledikçe ilerlemiş olan bir zamanda bulmuştum. Nostalji olsun diye mektuplaşırdık o zamanlar. Daha 14 yaşındayken elektrik mühendisi olacağımı yazmışım mesela oraya. Zerre hatırlamıyordum bu düşüncemi. Bu arada o yaşta bu kararı vermemin etkisi de büyük ihtimalle babam. Mesleği elektrik üzerine çünkü. Ama sonuçta ergensin yani. Ergenlik sebebiyle babanla aranda bir sürü sürtüşme yaşıyorsun, katlanamıyorsun. Buna rağmen onun yolunu açtığı bir mesleği gelecekte seçeceğini söylüyorsun. Bir noktada kendi seçimimmiş yani. Evet, bir şeylerin etkisi altında kalmış olabilirim ama daha o yaştayken ben buna karar vermişim. Sonra bu kararım üzerine düşündüğümde aslında bunun benim için yanlış bir seçim olmadığını, bu hayat düzeninde benim için yaşanması gereken bir deneyim olduğunu fark ettim. Benim şu anki kafe laks olabilmem de elektrik mühendisliği okumuş olmamın etkisi büyük. Ha, belki işimle ilgili daha erken, daha farklı yollar seçebilirdim. Ama böyle oldu, böyle gelişti işte ve şu an buradayız. Kadınların tırnak içinde erkek işlerinde çalışmaya götü yemediğini söyleyen beyinsizlerine karşı "Hadi lan oradan sikkırı, 10 sene kazan bakımı montajı yaptım ben, ne diyorsun kıvrımsız beyinli?" diye karşılık verebiliyorum bu deneyimim sayesinde. Sırf bunun için okumuşum, düşünsene. Bence yeterli. Bu karşılığı verebilmek için böyle bir işte çalışmama gerek yok da elbette, ama işte bu Lego beynilere karşı kanlı canlı bir örnek olmam yeterince bir cevap olduğu için mutluyum. Sonra diyorlar ki "Sen işte alabilirsin." La, sumuyunu yemek zanneden akıl yoksunu. Benimle birlikte okuyan bir sürü kadın vardı ve bunun altını çizmeliyim, kapalı kadınlar da vardı. Hani kapalıysan bir de hele hele erkeklerin olduğu bir ortamda çalışmamalısın diye bir algı var ya, o algıya karşılık olarak söylüyorum bunu. Kadınlar varlar, her yerdeler. Kadınlar her işi yapabilirler. Bu erkeklere ihtiyaç yok demek değil. Niye buna alınıyorlar ben anlamıyorum ya. Kadınlar her işi yapabilir demek erkekler yapmasın demek değil ki. Dünya dengede olduğu sürece güzel. Ama bu kanalizasyonda da çalışsın o zaman kadınlar diyen RRR'cüler, haysiyetsizleri. Neyse ya, tamam, bir şey demiyorum ben, daha uzatmayacağım bu konuda. Yeterince cevaplarını veriyorum zaten Instagram'dan. Bitmiyorlar ya, ay, ürüyorlar sürekli. Neyse, geçiyorum bunu. Yani bu yayını dinleyen erkek dinleyicilerim, size söylüyorum. Kadınların her işi yapabilir olması erkeklere ihtiyaç yok anlamına gelmez. Erkekler de her işi yapabilirler çünkü. Önemli olan bireysel olarak hangi işe yeteneğiniz olduğu. Neyse, tamam, geçiyorum bu konuyu. Onlardan değilsiniz buraya kadar dinlediğinize göre, tebrik ediyorum. İşte gördük ki hayatımın bir döneminde yanlış seçim olarak yorumladığım bir seçim aslında benim ben olmam için yaşamam gereken ve benim de seçtiğim bir olmuş. İlgilendiğiniz çok fazla şey olabilir hayatınızda. Hangi yoldan devam edeceğinizi kestiremiyor olabilirsiniz. Siz karar verdikten sonra hiçbir yanlış olmayacak. Pandemi dönemini düşünün. Tam o dönemler tabii ekonomi birazcık daha iyi. Yeni bir şeylere daha rahat başlayabiliyoruz. Kredi çekebiliyoruz en azından. Yeni bir dükkan açtınız diyelim o zamanlar. İşte kredinizi de çektiniz. İşler tıkırında, böyle güzel güzel başladınız. Mutlusunuz, sevdiğiniz işi yapacaksınız. Müşteriniz de çoğalmaya başladı ve hop pandemi çıktı. Kapattırdılar dükkanları. Hadi bakalım. Ya ama sizin daha 5 senelik kredi ödemeniz var. Müşteri yok. Ne bok yiyeceksiniz yani? Al sana dış etkenler yüzünden yanlış bir seçim. Bize bağlı değil hayatta başımıza gelenler. Biraz kaderciliğe girecek sanırım bu, ama her şeyi kontrol edemediğimiz için yaptığımız seçimlerin doğru ya da yanlış olduğuna dair kesin bir yargıya varmamız da pek mümkün değil. Yanlış yola sapabilirsiniz. Yanlış işe yatırım yapabilirsiniz. Yanlış meslek seçimi yapabilirsiniz. En sonunda yapacak bir şey yok. Hay sıçayım böyle işe deyip yeni seçimler yapacaksınız sonuçta. Ben yanlış yapmaktan korkmam diyecektim. De heh, gel onu külahıma anlat. Yani korkuyorum yanlış yapmaktan, özellikle şu konuda içerik üreticisi olarak geçiyorum artık. Yani bir de Özlem ve Şeyma Instagram hesabım var ya, orada birçok farklı toplumsal konuda içerik üretiyorum. Bunlarda yanlış yapmaktan korkuyorum mesela. Linç yemek ama sorun değil. Zaten çok fazla gerizekalı var dediğini anlamayan var. O linç şeyini geçtim artık da. Mal mal insanların düşük zekalı yorumlarını umursayacak değilim. Bir konuda fikir belirtiyorsam sonuna kadar arkasındayımdır. Düşüncem sonrasında gelişebilir, farklılaşabilir, bu ayrı konu. Ama yanlış öğrenip yanlış aktarmak, korkulur rüyam. Tek başıma içerikleri hazırladığım için ufak tefek hatalar yapabilirim düşüncesi var tabii ki her zaman aklımda. Eğer bu düşünce de olmasa hiçbir işe başlayamam. Ki yapıyorum da hatalar. Ama bu yanlış yapma korkusu bilgiyi aktarma hususunda önemli bir durum bence ve olması gereken bir hissiyat sanırım. Aksi takdirde çok fazla cinsel ilişkiye giren kadının vajinası genişler diyen geri zekalılardan biri olurdum. Of, gene lafımı soktum, devam edeyim. Seçim yapma, karar verme konusunda daha korkusuzum. Ya çünkü bir risk alıyorsam beni çok dibe batırmayacak bir ek olan bir yedek mutlaka bulundururum. Bu yüzden korkusuzum. Kendimi garantiye alırım yani. Tüm paramı gidip de bir iddia maçına yatırmam mesela. Mal mıyım lan ben? Siz de yapmayın. Ya da benzeri bir yatırım işte. Bu çeşitlendirilebilir. Borsadan da örnek verilebilir. Ama ticaret söz konusu olduğunda tüm paranızı yatırmanız gereken durumlar söz konusu olabiliyor hayatta. Böyle durumlarda bazen kaçış olmuyor. İşinize inanıyorsunuz ancak işiniz size pek inanmıyor. Oha lan, bu kadar para harcanır mı bu işe diye. Sonra da batış. Bunlar da hayatların gerçekleri. Gerçekten her işi garantiye alsanız bile, pandemi gibi bir örnek verdik işte, böyle bir durumda bile batma olasılığınız var. Bunu kim düşünebilirdi? Kimse. Al sana nur topu gibi bir yanlış seçim. Çok büyük riskler alamadığım için ticarette de böyle çok büyük kazançlar sağlayabilecek kişilikte olduğumu düşünmüyorum ben. Böyle yavaş yavaş büyürüm. Kontrollü. Benim için böylesi daha keyifli. Tabii sabırsız olabiliyorum bazen ama kontrolsüz büyüme daha çok bana göre değil. Sabırsızlığı şey yaparım artık, amorti edebilirim. Her şeyi kontrol etme takıntısı olan bir insan olarak da kontrolsüz bir büyüme beni strese sokar, kel falan kalırım. Yok, hiç gerek yok öyle şeylere. Sivilcelenirim, götümde falan sivilceler çıkar. Hiç gerek yok öyle şeylere. Gelelim romantik ilişkilerdeki yanlış seçimlere. Yanlış zaman, yanlış insan, dan dan dan, ay. 30'larında fark ediyorsun bazı şeyleri diye insanların tespitlerini, analizlerini görüyordum ben sürekli. 20'lerimdeyken bunu söyleyenlere karşı minikten bir tavır alıyordum böyle. Ne yani, şimdi salak mıyım ben? Yo, bu yaştayken de çoğu şeyin farkındayım diye düşünüyordum ama değilmişim. Değilmişim. Ay, söylemesi çok hoşuma gitti. Değilmişim. Herkes için tabii ki geçerli değil bu. Ama 20'li yaşlarda bazı şeylere daha fazla takılıyorsunuz. Eğer kendinizi geliştiren, farkındalıklarınızı artıran birisiyseniz 20'li yaşlarda takıldığınız şeyler 30 yaşlarınızda çok saçma geliyor. Bunu şu zamanlarda fark ediyorum. Ben şu an mesela 30 yaşlarımdayım, 34 yaşındayım hatta ve kendimi hiç 34 yaşında gibi hissetmiyorum. 20'li yaşlarımda düşündüğüm 30'lu yaşlarda çünkü daha yaşlıydım. Ama asla öyle hissetmiyorum içsel olarak da. Genç hissediyorum kendimi. Gencim zaten. İşte ama sonra 20'li yaşlardakilerle takılınca, muhabbet edince diyorum ki yaşlıyım ben. Böyle bir farkındalık oluşuyor. Neyse, şimdi 20'li yaşlarda takıldığınız şeyler saçma geliyor dedim ya. Şimdi bana muhalefet olmak için başka yerlere aklı gidenler olabilir. Bahsettiğimiz şey burada romantik ilişkiler. O kısımla ilgili konuşuyoruz. Ekonomik sıkıntılardır, ülkedeki adaletsizlikler. Bunların tabii ki de farkında olabilirsiniz 20'li yaşlarda olduğunuz halde. Bunlardan bahsetmiyoruz. Böyle bir genelleme yapmıyoruz. Hemen hop, konuya geri dönelim. Şimdi konumuzun içerisine geri aldıysak zihnimize devam edelim. 30'lu yaşlarıma geldim, her boku biliyorum demiyorum bu arada, öyle bir dünya yok. Geçmişe baktığımda da çok yanlış seçimim var yani. Yanlış kişiye aşık olmak, yanlış kişiye zaman ayırmak, yanlış kişiyle birlikte olmak. Seviştiğime pişman olduklarım kadar sevişmediğime pişman olduklarım da var. Oh, şunu da bir kütürdetseydim o diye. Ya sonuçta bu da bir yanlış seçim yani. Durumu değerlendirememek. Kadın olmayı seven, seksüalitesini kadınlara atfedilmiş bazı figürler üzerinden yansıtmayı seven bir kadınım. Ya içimde var yani cilvelik. Ama şeyden bahsetmiyorum, bu çıt kırıldımlıktan bahsetmiyorum. Eğer yakın çevremde bir işi benden daha uzun, daha kaslı olduğu için daha hızlı ve kolay yapabilecek biri varsa yardım isterim. Gocunmam, çekinmem canım, Allah Allah ne olacak? Eşim evde yakınımdaysa en üst raftaki bardağı ondan vermesi için rica edebilirim. Evde yoksa veya başka bir işle ilgileniyorsa taburemi çeker alırım zaten. Ya da şeyin tezgahın üstüne çıkıp, genelde onu yapıyorum. En alttaki tencereyi açıp oranın üstüne basıp tezgaha çıkıp alıyorum. Hatta bazen eşimden yardım da istemiyorum ama alınmalı yani. Yardım için destek istenmeli. Ne olacak? O kolayca yapabilir zaten. Ya da evde benden daha uzun bir kadınla da yaşıyor olabilirdim. O zaman ne yapacaktım? Ondan yardım isteyecektim. Kadın erkek olayı değil yani bu. İşte saçımı yaptırayım, eşim çalışsın, ben alışveriş yapayım. Aşko, kredi kartını versene gibi geri zekalı bir güruğun kadınlara atfettikleri durumlardan bahsetmiyorum. Kadınlara atfedilmiş figürler üzerinden kadınlığımı yaşamayı seviyorum derken. Anlatabildim bence. Neyse işte bu yüzden deneyimlerim de haliyle bu toplum düzeninde yaşayan kadınlara özel ve çıkarımlarımı onların üstünden daha kolay yapabiliyorum. Bir erkeği de anlamaya çalışıyorum ama aynı durum içinde kalsak da aynı tepkileri görmüyoruz toplumda. Bu yüzden beyler sizin açınızdan bakmamız her zaman mümkün olmuyor. Alınmaca yok. Özellikle cinsellik anlamında çok daha serbest bir şekilde yaşıyorsunuz kadınlara göre, LGBTİ bireylere göre. Bu bir suçlama cümlesi değil bu arada. Evet yaşayın ama birçok hemcinsiniz aynı koşullarda aynı özgürlüklere sahip olan kadınlara orospu demekten çekinmiyor. Bunun farkında olmak gerek. Vereceğim örneklerin neden kadınlar üzerinden olduğunu açıkladığıma göre devam edelim. Geçmişte yaşadığım aşk acılarına, hüsranlara baktığımda yanlış seçimlerin etkisi çok büyük tabii ki de yani. Üniversiteye ilk başladığım zaman henüz kimseyle birliktelik yaşamadığım için çok aşık olduğum ama beni reddeden birisi olmuştu. Seks yoksa ben yokum bebeğim diye. Sonra seviştik de sevgili mi olduk? Hayır. Bu sadece bir bahaneydi ama ben bunu anlayabilecek farkındalıkta değildim. İlişkinin en başında sen kimseyle sevişmemişsin veya sen birileriyle sevişmişsin şeklinde bahaneler uyduruluyorsa, bunlar ilişkiye başlamama bahanesi olarak kullanılıyorsa bu art niyetten başka bir şey değildir. O zaten diğer türlüsü olsa bile bir ilişkiye başlamayacak birisi. Cinselliğin etkisi olması veya olmaması ilişkilerde tabii ki de büyük ama yani hoşlanıyorsan denersin. Mevcut koşullarda bir bakalım, ben bu kişiyi bir tanıyayım. Belki daha farklı ilerler olaylar. Bir bakarsın yani. Ondan sonra karar verirsin olacağını olmayacağını. Olmuyorsa ayrılırsın. Mesela bu herifin peşinden senelerce koşman benim için yanlış bir seçimdi. Ay canım kendim, ne üzdün kendini böylesi biri için, kıyamam sana ben. Ona beslediğim hisleri aşk sanıyordum. Bu yüzden onunla vakit geçirebilmek için tek yöntem olan sevişme taleplerini kullanıyordum. Ne bir kahve içtik dışarıda, ne yemek yedik, ne doğru düzgün bir film izledik plan yapıp. Onunla geçirebildiğim yegane vakit yatak sohbetleriydi. Bu süreçte kendimi tanıtabilirim ona diye düşünüyordum. İşte beni tanısa aslında sevecek diye düşünüyordum. Sabah olduğunda acaba keşke bir kahvaltı için teklif etse falan diye düşünüyordum. Ben teklif edemiyordum çünkü reddedilmekten korkuyordum. Tüm bunları düşünürken benim atladığım nokta şuydu. Karşımdaki beni tanımak istemiyordu ki. Bu gerçekteki insana koyan bir şey. Yani niye bir insan beni tanımak istemez ki? Aa, yani niye istemesin? Bu yüzden çabaladım da çabaladım. Yani sonuçta birisiyle sevişiyorsan, o kişiyle sevişmeyi seviyorsan, devamı da gelsin istiyorsan, yani sevişmelerin, tanıyabilirsin yani. Niye tanımak istemiyorsun? Bunu bir türlü kendime yediremiyordum. Ve bu benim içimde bir boşluk oluşturdu. Sevilme ihtiyacını oluşturdu. Her şeyle tam olan bir ilişki açlığını oluşturdu. Ve sadece kendi deneyimlerimden ötürü değil, çevremde duyduğum kadınların cinselliğiyle ilgili baskılamalar yüzünden de hem erkeklerle hem de kendimle ilgili yargılarım oluşmaya başladı. Sevişince orospu diyorlar ama sevişmeyince de başka kadınlara gidiyorlar. Birini sevip ona güvenip ona dokunmak istemem suç mu yani? Tamam, bir süre birlikte olmamayı deneyeyim dedim. Bir süre işte ilişki kesinleşsin, öyle sevişiriz. Ama o zaman da iğrenç bir ısrara maruz kalıyorsun. Ya zaten önceden sevişmişsin, benle niye sevişmiyorsun muhabbetini çekiyorsun, bana güvenmiyor musun bilmem ne yani. O sırada çok da batmıyor bu ısrarlar. Evet rahatsız ediyor ama hani cidden şöyle düşünüyorsun. Ya evet ben bu kişiden hoşlanıyorum, birlikte olabilirim. O da hoşlanıyor zaten. Cinsellik benim için de bir tabu değil, tamam yaşayalım o zaman diye bir karar veriyorsun kendince. Ama işte zort, orada zort diyorsun, çok güzel zortladın zort. 20'li yaşlar bu zortlamalarla geçiyor. Kendini keşfetme süreci, sevilme ihtiyacı yaşadığın için karşı tarafın ısrarlarına tamam deyip hazır olmadığın süreçleri yaşama ve bunları aşma noktasında yalnız kalma. Gerçekten çok uzun bir süre devam etti bu bende. Toplumda özellikle cinsellik konusundaki ikiyüzlülüğü gördükçe delirdim. Ya nasıl oluyor da sevişen kadının basit kadın olarak görüldüğü bir toplumda sırf birinin seni sevmesi için onunla sevişmen gerektiğini düşünebiliyorsun? İnanılmaz saçma, kafalar karmakarışık. Kendin olursan, güçlü durursan yalnız kalacaksın. O hormonlarının vıgır vıgır ettiği türlü türlü romantik hayaller kurduğun adam seninle sevgili olmayacak. Aman alındırma, aman ters bir şey söyleme, ya sıçayım öyle işe. Beni dinlemeyi anlamaya tenezzül etmeyen herifle ne işin var? 20'li yaşlarıma dönebilseydim eğer kendimi karşıma alıp söyleyeceklerim bunlar olurdu. Ay şükür ki öğrendim yani. ben çektim siz çekmeyin anam diyerek anlatıyorum işte burada da. Tabii ki o içselleştirmeyi ve farkındalığı kazanmak yine bireysel çabalarınız olacak ama aklınızın bir yerine sokarsam süreç hızlanır diye düşünüyorum. Yaptığımız bazı yanlış seçimler, evet yanlış ama o yanlış seçimleri yapmasaydık doğrusu da olmayacaktı inanın. Yeni yeni dahil olduğunuz bir arkadaş grubunda diyelim ki önceden yakınlık yaşadığınız birisi var. Onunla sevgili olmak istiyorsunuz ama bir türlü olamıyorsunuz. Ya biz neyiz diyecek götünüz de yok. Çünkü o hani ihtimali tamamen sıfırlama korkusu var ya, o sizi durduruyor. Reddedilmek istemiyorsunuz. Halbuki zaten ihtimal sıfır. Sonra olmuyor. Ben artık kendi yoluma bakayım diyorsunuz. Çabalamaktan vazgeçiyorsunuz. Ortamdan başka biri size yanaşıyor. İlgi gösteriyor. Canımlar, cicimler, sinemaya gidelimler, kahve içelimler, sabah akşam nasılsın mesajları, iyi geceler, günaydınlar. Diyorsun ki ya bu ilgileniyor benimle galiba, olacak galiba. Zaten gönlüm yaralı, sever de gibiyim, severim de gibiyim. Hoşlanıyorum, ilişki istiyorum. Ayrıca o beni geçiştiren kişi de kıskansın bizi, oh! Gibi düşünceler içerisinde diğeriyle de yakınlaşıyorsun. Sonra ne mi oluyor? Olmuyor. Olmuyor, o ilişki de yürümüyor çünkü ne hissettiğinden sen emin değilsin, boşluktasın. Zaten etik olarak tartışılabilecek bir konumdasın ama sen yine de şansını denemek istiyorsun, gemileri yakmak istiyorsun. Yani bu kadar yakında böyle işte güzel bir mutluluk yaşarım, büyük bir mutluluk yaşarım diye düşünüyorsun, nah yaşıyorsun. Ha, yok mu mutlu olanlar? Var tabii, en yakın arkadaşıyla kaçanlar falan filan. Yok mu böyle hikayeler? Var. Ama işte yani hani gerçekten ne istediğinden emin olmak gerekiyor böyle bir durumdan. Alnın pak, yüreğin rahat bir şekilde çıkabilmek için. Ya şans değil işte, bu şansını denemek istiyorsun dedim de şans da değil. Üstü kapalı çünkü konuşulmuyor olaylar açık açık. Bir şekilde acısı çıkıyor senden sonra. Seninle ilgilenen bu adam arkadaşıyla yüzleşmeye hazır mı mesela siz bir yakınlık yaşadığınızda? Çünkü onların aralarında kesin sorun çıkacak yani. Sen ne kadar iyi kalpli olursan ol, ne kadar iyi düşünürsen düşün. Hatta de ki sevgili olalım, evden dışarı adımımı atmayacağım. Olacağı yok bu işin. Zaten sevgili olmak için de öyle kendi özgürlüğünden falan vazgeçme. Yani bir ilişkiye başladığınızda ne kadar sadık olacağını karşı tarafa kanıtlamak gerekmiyor en başında. Sadık olmak da evden çıkmamakla, kimseyle arkadaşlık kurmamakla olmuyor zaten de, neyse. Neyse. Böyle bir durumdayken sen içinde ama ben sadece düzgün bir ilişki istemiştim kırıklığıyla üzüle dur. Ne öncesinde senin değerini bilmeyen ne de sonrasında kim bilir ne amaçla sana yaklaşmaya çalıştığı belli olmayan dürzünün umrunda değilsin. Üzgünüm ama gerçekler. İnsan kabullenemiyor bunu tabii. Tüm bu olayların başında sen sevgili olma niyetinde olduğunu söylemiş bile olabilirsin. Buna rağmen, bu isteğini bilmelerine rağmen niye, nasıl böyle davranabildiler? Bunlar insan değiller mi? Bunlar kötüler mi? Bebeğim, çünkü sen cinsel özgürlüğü olan bir kadınsın. Sevgili olsan bile sadık olamazsın. Senden iyi arkadaş olur, güzel de sevişilir. Ortamlarda böyle yan yana durursunuz. Sen en ufak bir gülüşünden, en ufak bir hareketinden anlamlar çıkarırsın, romantik hayaller kurarsın kendince. Ama no, onun gözünde sevgili olmazsınız, olamazsınız. Çünkü onun kendine yediremediği şeyler vardır. Ama bu yediremediği şeyleri niyeyse sana yaklaşırken asla belli etmez. Sana yaklaşırken yemiş, sindirmiş, bir de sıçmıştır. Ama niyeyse sonrasında işler ciddileşince sıçtığı boku geri yemeye çalışır. Neyse. Cinselliği yaşamak istiyorsanız yaşayın derim hep. Diyorum da zaten, ama kimle yaşadığınıza ve bu kararı verdiğinizde hangi ruh halinde olduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü daha sonra çok daha büyük suçluluklar duyuyorsunuz. Eğer sevgili olmak için bunu yapıyorsanız, yani sevişiyorsanız kuzucuklarım, çok yanlış yoldasınız. Aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Bu sevgili olma gayesi için belli bir özne olmasına da gerek yok bu arada. Hani birisini takıntı haline getirip bu başta benim örnek verdiğim gibi sevişince bana vakit ayırıyor, beni tanır belki o aralıkta diye düşündüğüm örnek var ya. Yani böyle bir tek bir kişi olmasına da gerek yok. Bu zaten zarar veriyor ama ortada belli biri yoksa da, kalbiniz acımış zamanında ve artık yorulmuşsunuz üzülmekten ve ilişki istiyorsunuz. Böyle durumlar içinde geçerli ve genelde böyle durumlarda yakınlarınızda olan, hali hazırda bildiğiniz ve sizin ne kadar canınızın yandığını gören bu halimi biliyor, bir de o canımı yakmaz, kalbimi kırmaz dediklerinize yönelmeniz normal. Yönelin ama dikkatli yönelin, dikkatle yönelin. Kalbinizin sızısı geçmemişken bir oh tamam buldum demeyin. Çünkü o ohu çekerken bile içeride sıkışıyor bir şeyler. Önce onları çözmeniz lazım. Kararlarınızı verirken karşı tarafa yanlış bir şey söylemeyeyim, yanlış anlaşılmayayım diye titreyerek veriyorsanız eğer, oradan henüz tatlı güzel bir şeyler çıkmaz. Zor yani. Yanlış insanlar, yanlış ilişkiler, yanlış seçimler, eyvallah, ama en çok yanlışı kendi beyninize yapıyorsunuz böyle bir durumda. Bir ilişki ihtiyacı ne kadar fazla olursa olsun kendinize yaralarınızın dinmesi ve boşluğun gerçekte sebebi nedir bunu anlamak için süre verin. Birileriyle sevgili olabilmek için kendinizden ödün veriyorsanız o zaman o ilişkiyi yaşayan da siz olmuyorsunuz ki yani. Yarattığınız başka bir persona oluyor. Minik fedakarlıklardan bahsetmiyorum burada tabii ki de. Sağlıklı ilişkiler siz kendiniz olmaktan vazgeçmediğinizde ve kendinizi olduğunuz gibi yansıtabildiğinizde gerçekleşiyor. Sizin gerçek halinizi gören ya kaçıyor ya da kalıyor. Başka seçenek yok zaten. Giden de gitsin aman yani toksik ilişki yaşayacağınıza baştan gitsin. Bu yüzden ilişkilerde karşı tarafı elde etmek veya elde tutmak için uygulanan taktiklere karşıyım. Taktik uygulayacaksanız kendinize uygulayın. En çok verilen akıllardan birisi mesela şudur, taktiklerden birisi. Birini elde etmek istiyorsan hemen sevişme. Ya yok böyle bir şey. Sırf seni daha değerli bulsun, sana erişemesin diye bunu yapıyorsan bir yerlerde boka basacaksın zaten karşındaki böyle düşünen biri ise. Şöyle bir gerçek var, evet. Zor elde ettiğimiz şeyler daha değerli olur. İlişkilerde de böyle, evet ama seks değil bahsedilen şey. Seks elde edilecek bir şey değil ki. Seks yaşanacak bir şey zaten. Sağlıklı bir ilişki elde edilebilecek bir şey. İlişkinizin sağlam olması için fedakarlıklar yaparsınız. Tartışırsınız, dinlersiniz, anlatırsınız. Artık bıksanız da yanında olursunuz. Derdi derdiniz olur. Uğraşırsınız onun için. İşte değerli olan şey bu. Zor olan bir ilişkiyi sürdürebilmek için birbirine destek olmak. Bunu sürekli bir şekilde yapabilmek. İlişki ilerledikçe bunu yaşamak, yapmak daha da zor oluyor. Çünkü artık o aşk perdesi kalkıyor, sinir olduğunuz özelliklerini de görmeye başlıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen o ilişkiyi devam ettirmek için çabalıyorsanız, en ufak bir saçmalıkta ayrılığı dile getirmiyorsanız ve ilişkiyi düzeltmek için uğraşıyorsanız, işte o zaman değerli bir şey elde ediyorsunuz. Tabii ki bunda iki tarafın da çabalaması gerekiyor. Altını çizelim. Olay yani hani bir gün sevişmeyeyim, bir ay sonra sevişeyim, bir sene sonra sevişeyim olayı değil. Şu dandik akıl vermeye gelecek olursak, yani eğer sevgi açlığı çekiyorsanız, bu arada ben de şunu derim, yani hemen sevişme. Ama bunu karşı tarafı elde etmeye yarasın, değerin artsın diye söylemem, öyle bir şey yok. Az önce dile getirdik zaten. Yaşadığımız toplumu göz önüne aldığımızda, henüz hazır değilsen sevişmeye ve sevişme kararı verdiysen, sonrasında eğer o ilişki sevgililiğe dönmezse kendini değersiz hissetmen için ayrı bir sebebin daha olacak. Aslında bu doğru değil, evet değersiz değilsin ama çevrendeki baskı sana böyle hissettirecek. Kimse bir şey söylemese bile sen işte seviştiğinizi söyleyemeyeceksin. Niye? Çünkü baskı var. Çünkü yani yapmayacaktın kızım diyecekler çevrende. Ya sadece zevk almak ya da birisini çekici buldun bir de tadına bakalım bari diye basit bir şehvetle sevişmeyeceksin çünkü o anda. Beklentiyle sevişeceksin. Sevişmeyi güzel bir ilişkiyle denk tutacaksın kendince. Olmayınca daha da kötü hissedeceksin. Kendini kullanılmış gibi hissedeceksin ki belki de kullanıldın yani. Bilemezsin ki. Ama sen de karşı tarafı seninle sevgili olacak diye bir şekilde kullanıyorsun. Onun sevgisini kullanmak istiyorsun. Aranızda aslında bir çıkar ilişkisi var. Ama bundan kötü etkilenen sensin çünkü senin beklentin daha geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Bu yüzden artık ben ilişki istiyorum ya dediğin bir süreçteysen hayatına biri girdiğinde bekle. Niye bir ilişki istiyorsun? Yalnız kalmamak için mi? Sosyal medyaya birlikte güzel fotoğraflar koymak için mi? Altına böyle nazar değmesin aman bilmem ne diye yorumları almak için mi? Birilerini kıskandırmak için mi? Sevişmek için mi? Aşık olmak istediğin için mi? Birileri yaralarını sarsın artık diye mi? Ney belirle şunu. Sonra bak karşındaki bu ihtiyacını karşılayabilecek mi? Tanımak için çaba göster. Sonra ne yapıyorsan yap. Yaptığımız seçimlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Mutlu olmak için seçimler yapıyoruz. Bunlar bizi mutsuz edince de ne oluyor? Hop yanlış seçim oluveriyorlar. Mevcut durum ve koşullar içerisinde yeni seçimler yaparak bu mutsuzluktan sıyrılabilirsiniz. Yanlış kişiyle mi evlendin? Nereden biliyorsun? Yeterince çabaladın mı? Eğer gerçekten yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorsan evliliğin ve elinden geleni yaptığını düşünüyorsan boşanmaktan başka çaren yok gibi duruyor. Bu arada bu elinden gelen nedir yani? Sadece sen mi çabaladın? Karşındakiyle konuştun mu? Hislerini paylaştın mı? Profesyonel destek aldın mı? Elden gelen bir sürü şey var aslında. Görebildiğimizden çok daha fazla şeyi seçme hakkımız var. Ama kimi zaman cesaret edemiyoruz. Kimi zaman da götümüzü kaldırmaya tenezzül etmiyoruz. Bulunduğumuz o mutsuzluk hali bir yandan bizi tatmin ediyor. Aman bunu düzeltsem sonrasında başka bir bokluk çıkacak zaten diyorsun ve oradan çıkmayı reddediyorsun. İyi de insan olmak böyle bir şey değil ki yani yaşamak böyle bir şey değil. Ama sonuçta seçim bizim. Eğer bunu seçersen de bu senin seçimin. Aslında çok güzel bir orta açtım da. Yani buradan geçtiğimiz genel seçimlere getirebilirim konuyu. Ama yok, ben siyasetten çok soğudum, hiç takip etmiyorum. Yani umrumda değil diyeceğim ama umrumda da bir yandan. Ama zaten hangi seçimi yaparsak yapalım genel sonuç olarak aynı zihniyete çıkacakmışız. Baksanıza seçim sonucu duruşları, hareketleri bunu gösteriyor yani muhalefetinde. Bu yüzden seçim siyasetine de siyasetçisine de. Ne varsa sivil örgütlenmede bireysel farkındalık da var. Ben buradan devam. Dedim ya, minik minik büyümeyi seviyorum diye. Sağlam bir şekilde büyürsek eğer tüm geri kafaları susturacak sağlam bir bütüne ulaşabiliriz. Belki, ne dersiniz? Umut etmek artık alışkanlıktan dostlarcım bende. Şurada 5-10 kişinin bireysel farkındalığı gelişsin. Boktan püsürden insanlar yüzünden kendini değersizleştirmesin. Amacım bu artık. Ne yapayım yani, kurtarabildiğimizi kurtaracağız işte bu bataklıktan. Seviyorum sizleri. Görüşürüz, öptüm ki bye.